Ayrım 68, sayfa 515. Belli ölçüde bir duyarlılık ve keyfi davranmak, Tuzi'nin gençliğinden beri kafasında oluşturduğu kendisini tutku beslenmeye değer ve erkeğin üzünü tamamlayan kadın tasarımına bütünüyle uygun düşmekteydi. Ve Diotima'nın bir fincan çay uzattığında, eline bir kitap aldığında ya da kocasının kanaatine göre anlamasının olanaksız olduğu bir konuda bir yargı dile getirdiğinde yansıttığı o ruhuna sinmiş zarafet, kusursuzluğuyla Tuzi'yi hep hayran bırakıyordu. Bu, Tuzi'yi insanı hiç rahatsız etmeyen, çok sevdiği türden bir yemek müziği gibi etkilemekteydi. Fakat Tuzi, aynı zamanda da müziği yemekten ya da kiliseye gitmekten ayrı tutmanın ve sırf müzik için yapılması çabasının bu gerçeği yüksek sesle dile getirmemesi gerektiğini bilmekle ve bu konuyu da zaten bir sorun yapmamış olmakla birlikte bir burjuva ukalalığı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Diotima kimi zaman ona sarıldığında, kimi zaman ise sinirli bir ifadeyle onun yanında gerçek anlamda ruhu olan hiç kimsenin kendi kimliğine kavuşamayacağını iddia ettiğinde ne yapabilirdi? Diotima'nın bedeniyle ilgilenmesinden çok, iç dünyasındaki engin güzellikleri düşünmesi türünden taleplere ne yanıt verebilirdi? Tuzi'den istenen, iç dünyasında aşkın ruhunun, tutkunun yükünü taşımaksızın özgürce dalgalandığı erotik bir kimlik ile sekse düşkün biri arasındaki farkı ansızın algılamasıydı. Aslında bunlar elbette ki gülünüp geçilebilecek koyalıklardı. Fakat giysilerini çıkarırken böyle dersler vermeyi de imal etmeyen bir kadın tarafından dile getirildiklerinde diye düşünüyordu Tuzi, kırıcı sözlere dönüşüyorlardı. Çünkü Diotima'nın iç çamaşırlarının monden bir hafif meşreplik yönünde ilerlemeler kaydetmiş olduğu da Tuzi'nin gözünden kaçmamıştı. Toplumsal konumu hem şık olmasını hem de yüksek mevkideki hanımlarla rekabete kalkışmamasını gerektirdiğinden Diotima her zaman özenle ve düşünerek giyinirdi. Ama şimdi iç çamaşırlarının onurlu dayanıklılığı ile şehvet kokan inceliği arasında yer alan ara bölgede güzellik uğruna daha önceden olsa zeki bir kadına yakıştıramayacağı ödünler vermekteydi. Fakat Giovanni, Tuzi'nin adı aslında Hans'tı. Fakat soyadına uysun diye üsluba ilişkin nedenlerden dolayı böyle değiştirilmişti. Bunun farkına vardığında Diotima omuzlarına kadar kıpkırmızı kesiliyor ve Goethe'yi bile ödün vermemiş olan Frau von Stein hakkında bir şeyler anlatıyordu. Ve Goethe'ye bile ödün vermemiş olan Frau von Stein hakkında bir şeyler anlatıyordu. Yani daire başkanı Tuzi artık zamanı geldiğine inandığında özel yaşama bütünüyle kapalı ve önemli devlet işlerinden kendini koparıp rahatlamayı yuvasında aramayacaktı. Kendini bütünüyle Diotima'nın eline düşmüş hissediyordu. Ve o zamana kadar birbirinden çok kesin biçimde ayrılmış olan iki şey, yani ruhun çabalarını yoğunlaştırması ile bedenin kendini dinlendirici bir gevşemeye bırakması, şimdi neredeyse yeniden, tıpkı bir dağ horozunda ya da şiirler yazan delikanlıdaki gibi evliliğin o biraz gülünç bütünlüğünde birleşecekti. Tuzi'nin bütün bunlardan kimi zaman iş dünyasında tiksinti duyduğunun söylenmesi bir abartma olmazdı. Ve karısının bu dönemde herkesin gözünde kazandığı başarı ona neredeyse acı veriyordu. Genel atmosfer Diotima'dan yanaydı ve bu daire başkanı Tuzi'nin karısının kendisine anlaşılmaz gelen keyfi davranışlarına otoriter bir tavırla ya da sivri alaylarla karşı çıktığı takdirde herkese anlayışsız gözükmekten korkmasına yol açacak kadar ve her koşulda göz önünde tuttuğu bir noktaydı. Tuzi, önemli bir kadının kocası olmanın bir anlamda erkekliğini bir kaza sonucu yitirmek gibi acı verici ve dikkatle gizli tutulması gereken bir hastalık olduğunu giderek anlamaktaydı. Bunu belli etmemek için büyük özen gösteriyor, Diotima konuklarıyla ilgilendiği ya da görüşmelerde bulunduğu zamanlar içi görünmeyen sevimli bir resmiyet bulutuna sarılmış olarak gelip gidiyor, arada sırada kendisi de nazik ve amaca hizmet edici ya da avutucu ironik bir şeyler söylüyor, yaşamını kendi içine kapalı ve dost bir komşu dünyada sürdürür gibi gözüküyor, Diotima ile hep anlaşıyormuş gibi yapıyor, hatta yalnız kaldıklarında bile zaman zaman ona verecek küçük bir görev buluyordu. Arnheim'in evine gidip gelmesini kolaylaştırıyor, işinin önemli sorunları arasında bulduğu boş vakitlerde Arnheim'in yazılarını inceliyor ve yazan erkeklerden onları acılarının kaynağı sayarak nefret ediyordu. Çünkü bu asıl sorudan, yani Arnheim'in onun evine neden gelip gittiği sorusundan zaman zaman başını çıkaran bir soruydu. Arnheim neden yazmaktaydı? Yazmak gevezeliğin özel bir biçimiydi ve Tuzi gevezelik yapan erkeklere dayanamazdı. Böyleleriyle karşılaştığında çenelerini sıkma ve dişlerinin arasından bir tayfa gibi tükürme gereksinimini duyardı. Elbet bu bağlamda geçerlik tanıdığı istisnalar da vardı. Tanıdığı bazı yüksek dereceli memurlar emekliye ayrıldıktan sonra anılarını kaleme almışlardı. Ayrıca arada sırada gazeteler için yazanlar da vardı. Tuzi bunu bir memurun ancak halinden memnun olmaması veya Yahudi olması durumunda yazı yazmasıyla açıklıyordu. Çünkü inancına göre Yahudiler muhteris ve hallerinden memnun olmayan insanlardı. Ayrıca uygulamada çalışan bazı büyük adamlar deneyimleri üzerine kitaplar yazmışlardı. Ama bu işi yaşamlarının sonbaharında ve Amerika'da, en azından İngiltere'de yapmışlardı. Öte yandan Tuzi, edebiyat kültürü olan bir insandı ve bütün diplomatlar gibi espri dolu özdeyişler öğreten ve insan karakteri hakkında bilgi veren anıları tercih ederdi. Ama böyle anıların bugün artık yazılmamasının elbet bir anlamı olmalıydı. Ve büyük bir olasılıkla burada yeni nesnellik çağına artık pek uygun düşmeyen eskimiş bir gereksinimin varlığı söz konusuydu. Son olarak da insanlar yazmak bir meslek olduğu için yazarlardı. Yazan bundan yeterince kazanıyorsa veya şöyle ya da böyle artık yerleşik olan yazar ve şair kavramının çatısı altına giriyorsa Tuzi bunu da bütünüyle kabulleniyordu. Hatta bu mesleğin ünlülerini evinde görmekten epey onur da duyuyordu. O zamana kadar bu kategoriye dışişlerinin sürüngenler fonundan beslenen yazarları sokmuştu. Fakat meydana geliş nedenleri serbest ya da bağımlı icra edilen bir meslekle ilintili olan, kendisinin de büyük saygı duyduğu İlyada'yı ve dağdaki vaazı da üzerinde çok düşünmeksizin rahatlıkla bu gruba sokabilirdi. Ancak Arnheim gibi hayatını yazarak kazanma gereksinimi hiç bulunmayan bir adamın bu kadar çok yazmasının ardında Tuzi'nin ancak şimdi bulunduğu tahmine göre mutlaka bir şey vardı. Ama Tuzi bu şeyin ne olduğu konusunda en ufak bir bilgiye bile sahip değildi. 79. Süleyman aşık oluyor. Küçük zenci kola, küçük zenci köle ya da zenci prens Süleyman, Diotima'nın küçük oda hizmetçisi ya da aynı zamanda arkadaşı Rahel'i bu zaman boyunca zamanı geldiğinde Arnheim'in karanlık bir planını önleyebilmek için evde olup bitenleri izlemek zorunda olduklarına inandırmıştı. Daha kesin konuşmak gerekirse, gerçi Rahel'i inandıramamıştı ama ikisi de komplocular gibi dikkat kesilmişlerdi. Ne zaman bir ziyaretçi gelse kapıları dinliyorlardı. Süleyman, gelip giden kuryeler ve otelde efendisini ziyaret eden esrarlı kişiler hakkında bir dolu şey anlatıyordu. Ve bütün bunların gizli anlamını ortaya çıkaracağına dair de bir Afrikalı prens yemini etmeye hazır olduğunu söylüyordu. Bu yemin sırasında Rahel elini onun uzun ceketinin ve gömleğinin düğmeleri arasından geçirerek çıplak göğsüne koyacaktı. Süleyman da kendi eliyle Rahel'e aynı şeyi yapacaktı ama Rahel bunu istemiyordu. Yine de hanımını giydirip soymasına ve onun için telefonlar etmesine izin verilen, her sabah ve her akşam ellerinin arasından Diotima'nın siyah saçlarının aktığı, kulaklarında da onun altın gibi sözlerinin yankılandığı Rahel, yani paralel eylemin ortaya çıkışından bu yana sanki bir sütunun üstünde yaşayan ve her gün gözlerinden bir tanrıçadan farksız o kadına doğru akan huşu selleriyle titremeler geçiren küçük muhteris, bir süreden beri hanımını gizliden izlemekten zevk duymaya başlamıştı. Yandaki odaların açık kapılarından veya tam kapanmamış bir kapının aralığından ya da hanımının yakınında herhangi bir iş yaparken Diotima, Arnheim, Tuzi ve Ulrich'in konuşmalarına kulak kabartıyor, yırtılan bir belgenin bir araya getiremediği parçalarını andıran bakışları, iç çekişlerini, el öpmelerini, sözcükleri, gülüşleri ve hareketleri topluyordu. Ama özellikle küçük anahtar deliği, Rahel'e onurunu yitirmiş olduğu, çoktan unutulmuş bir zamanı tuhaf bir biçimde ve yeterince anımsatan bir hazineyi gözler önüne seriyordu. Bakışlar odanın ta derinliklerine kadar uzanıyordu. Odanın içinde yüzeysel kesitlere ayrılmış kişiler yüzmekteydi. Ve sesler artık sözcüklerin dar sınırları içerisine hapsolmayıp anlamsız tınılar halinde her yanı kaplamaktaydı. Rahel'i bu kişilere bağlayan korku, saygı ve hayranlık vahşi bir biçimde parçalanıyordu. Ve bu tıpkı bir erkeğin sevgilisine girişinin şiddeti nedeniyle gözlerin kararması ve tenin kapanmış perdesinin arkasında ışığın parıldaması kadar heyecan verici bir şeydi. Küçük Rahel anahtar deliğinin önünde çömeliyor, siyah giysisi dizlerinde, boynunda ve omuzlarında geriliyordu. Süleyman da sırtında üniformasıyla koyu yeşil renkli bir fincandaki sıcak kakao gibi onun yanına çömeliyordu. Kimi zaman dengesini yitirdiğinde elinin hızlı bir an duraklayan, ardından parmak uçlarına kadar ve sonunda çekingen bir sevecenlikle parmak uçlarını da gevşeten bir hareketiyle Rahel'in omzuna, dizlerine veya eteğine sarılıyordu. Elinde olmaksızın kıkır kıkır gülüyor, Rahel ise küçük yumuşak parmaklarını onun gergin yastıkları andıran dudaklarına koyuyordu. Ayrıca Süleyman, Rahel'den farklı olarak konsili ilginç bulmuyordu. Ve ne zaman fırsat bulsa Rahel'le birlikte konuklara hizmet etme görevinden kaçıyordu. Daha çok Arnheim tek başına ziyaret yaptığında gelmeyi yeğliyordu. O zaman doğal olarak Rahel yeniden boş kalana kadar mutfakta oturup beklemek zorunda kalıyordu. Ve ilk gün onunla çok güzel sohbet etmiş olan aşçı kadın da Süleyman o zamandan beri neredeyse dilini yutmuş olduğundan öfkeleniyordu. Fakat Rahel hiçbir zaman mutfakta uzun zaman kalamıyordu. Ve o yine çıkıp gittiğinde aslında 30 yaşlarında bir kız olan aşçı kadın Süleyman'a anaç yakınlıklar gösteriyordu. Süleyman yüksekten bakan çikolata yüzüyle bir süre ona sabrediyor, daha sonra ayağa kalkıyor ve unuttuğu bir şey varmış veya arıyormuş gibi yapıyor, gözlerini düşünceli bir ifadeyle tavana yöneltiyor, sırtını kapıya dönüyor ve sanki böylece salt tavanı daha iyi görmek istiyormuşçasına geri geri gitmeye başlıyordu. Aşçı kadın o daha ayağa kalkıp da gözlerinin akını iyice ortaya çıkardığı anda bu beceriksizce oyunun farkına varıyor ama öfkeden ve kıskançlıktan hiç aldırmazmış gibi yapıyordu. Süleyman da sonunda artık bir özeti andıran bu temsil için daha fazla çaba harcamaz oluyordu. Yalnızca aydınlık mutfağın eşiğine vardığında olabildiğince masum bir yüz ifadesiyle kısa bir süre daha duraklıyordu. Fakat aşçı kadın artık oraya hiç bakmıyordu. Süleyman karanlık bir gölgenin suya kayışı gibi sırtıyla loş hole çıkıyor, gereksiz yere bir saniye daha kulak kabartıyor ve ondan sonra ansızın fantastik sıçramalarla o yabancı evin içerisinde Rahel'in izini sürmeye koyuluyordu. Daire başkanı Tuzzi hiçbir zaman evde olmuyordu. Arnheim ile Diotima'dan ise Süleyman onların yalnızca birbirlerine kulak verdiklerini bildiği için korkmuyordu. Hatta birkaç kez bir şeyleri devirerek deneme yapmış ama fark edilmemişti. Ormandaki bir geyik gibi bütün odaların efendisiydi. Kanı 18 adet sivri çatallı bir boynuz gibi sanki tepesinden fışkırıyordu. Bu boynuzun sivri uçları, tavanları ve duvarları yalıyordu. Evde o anda kullanılmayan bütün odalarda mobilyaların renkleri güneşten zarar görmesin diye perdelerin kapalı tutulması bir adetti. Ve Süleyman bu loşluğun içerisinde yapraklar arasından geçermiş gibi kürek çekiyordu. Bu işi abartılı hareketlerle yapmaktan zevk alıyordu. Amacı kaba güç kullanmaktı. Kadınların merakıyla şımartılmış bu yeni yetme oğlan çocuğu gerçekte henüz hiçbir kadınla ilişkide bulunmamış, yalnızca Avrupalı oğlan çocuklarının kötü alışkanlıklarıyla tanışmıştı. Ve tutkuları henüz öylesine deneyim açlığı içerisinde dizginsiz ve her bakımdan yakıcıydı ki, şehveti sevgilini yeniden gördüğü anda Rael'in kanıyla mı öpüşleriyle mi, yoksa bedenindeki bütün damarların donup kalmasıyla mı dinsin, kestiremiyordu. Rahel, nerede saklanırsa saklansın. Süleyman, ansızın orada beliriyor ve başarıya ulaşan bu numarasından ötürü gülümsüyordu. Kızın yolunu kesiyordu ve ne beyefendinin çalışma odasını ne de Diotima'nın yatak odasını kutsal sayıyordu. Perdelerin, yazı masasının, dolapların ve karyolaların arkasından çıkıveriyordu. Böyle bir edepsizlik karşısında ve loşluğun herhangi bir yerde ortasında iki sıra beyaz dişin parladığı kapkara bir yüze dönüşmesi yüzünden beliren tehlikeden ötürü Rael'in kalbi yerinden çıkacak gibi oluyordu. Gel gelelim Süleyman, gerçek Rael ile karşılaşır karşılaşmaz ahlakın egemenliği altına giriyordu. Bu kız kendisinden onca yaş büyüktü ve insanın henüz çamaşırdan geldiği için hemen kirletmeye kıyamayacağı incecik bir erkek gömleği kadar güzeldi. Ve ayrıca öylesine gerçekti ki onu karşısında bütün fantaziler solgunlaşıyordu. Onun karşısında bütün fantaziler solgunlaşıyordu. Rahel ona uygunsuz davranışından ötürü sitem ediyor, Diotima'yı, Arnheim'ı ve paralel eyleme katkıda bulunabilmenin onurunu övüyordu. Fakat Süleyman'ın yanında her zaman onun için armağanlar bulunuyordu. Ve Rahel'e bazen efendisinin Diotima'ya yolladığı buketten koparttığı bir çiçeği, bazen evden çaldığı bir sigarayı, bazen de geçerken bir şekerlikten almış olduğu bir avuç bonbonu getiriyordu. O zaman sadece Rahel'in parmaklarını sıkıyor ve elini ona armağanını verdiği sırada kapkara bedeninin içinde karanlık gecenin ortasındaki bir meşale gibi yanmakta olan kalbinin üstüne götürüyordu. Bir defasında Süleyman, Rahel'in küçük odasına da girmişti. Rahel bir gün önce Arnheim evdeyken holdeki bir gürültü nedeniyle rahatsız olan Diotima'nın kesin emri üzerine dikişini alıp odasına çekilmek zorunda kalmıştı. Oda hapsine girmezden önce hemen Süleyman'a bakınmış fakat onu bulamamıştı. Ve üzüntülü bir halde küçük odasına girdiğinde yatağında oturmuş gülerek ona bakmakta olan Süleyman'la karşılaşmıştı. Rahel kapıyı kapatmakta tereddüt etmişti ama yerinden fırlayan Süleyman bu işi yapmıştı. Sonra ceplerini karıştırmış, bir şey çıkarmış, üfleyerek temizlemiş ve sonra sıcak bir ütü gibi genç kıza yaklaşmıştı. "Elini ver," diye emretmişti. Rahel elini uzatmıştı. Süleyman'ın elinde bir çift renkli gömlek düğmesi vardı ve bunları Rahel'in geniş kola ağızlarına takmaya çalışmıştı. Rahel düğmelerin camdan yapılma olduğunu düşünmüştü. "Bunlar değerli taştan," diye açıklamıştı çocuk böbürlenerek. Bu sözlerden ötürü kötü bir sezgiye kapılan kız kolunu hemen geri çekmişti. Aslında düşündüğü belli bir şey yoktu. Afrikalı bir prensin oğlu, köle olması için çalınmış bile olsa gizliden gömleğine dikilmiş birkaç değerli taşa sahip olabilirdi. Bu konuda kesin bir şey bilinmiyordu. Ama Rahel bu düğmelerden sanki Süleyman ona zehir uzatmış gibi korkmuştu. Ve çocuğun daha önce ona armağan ettiği bütün çiçekleri ve bonbonları da tuhaf bulmaya başlamıştı. Ellerini vücuduna yapıştırarak büyük bir şaşkınlıkla Süleyman'a bakmıştı. Ona ciddi sözler söylemek zorunda olduğunu hissediyordu. Çünkü yaşça ondan büyüktü ve iyi yürekli soyluların yanında çalışmaktaydı. Ama o anda aklına yalnızca en uzun ömürlü olan şey onurdur ya da hep sadık ve dürüst ol gibi özdeyişler geliyordu. Sapsarı kesilmişti, bunları çok basit buluyordu. Rahel yaşama ilişkin bilgeliğini baba evinde edinmişti ve bu ciddi bir bilgelikti. Eski ev eşyası kadar güzel ve yalındı ama pek bir yere götürmüyordu. Çünkü böyle özdeyişlerde önce bir cümle ardından da hemen bir nokta vardı. Ve Rahel o anda böyle çocukça bir bilgelikten insanın eski ve kullanılmış giysilerden utanması gibi utanıyordu. Yoksul insanların evlerinde duran eski sandıkların 100 yıl sonra zenginlerin salonlarını süsleyeceğini bilmiyordu. Ve bütün dürüst ve sıradan insanlar gibi bambu kamışlarından yapılma yeni bir koltuğa hayranlık duyabiliyordu. Bu nedenle belleğinde yeni yaşamının sonuçlarını arıyordu. Ancak Diotima'nın ona vermiş olduğu kitaplardan ne kadar olağanüstü aşk ve korku sahneleri anımsarsa anımsasın hiçbiri böyle bir anda kullanılabilecek gibi değildi. Bütün o güzel sözlerin ve duyguların kendilerine özgü konumları vardı ve buraya yanlış kilide sokulan bir anahtar kadar uykumsuz düşüyordu. Aynı şey Diotima'dan duymuş olduğu muhteşem özdeyişler ve uyarılar içinde geçerliydi. Rahel kendini yakıcı bir sisin içindeymiş gibi hissediyordu ve ağlamak üzereydi. Sonunda sert bir tonla şöyle demişti: "Ben efendilerimden hırsızlık yapmam." "Neden?" Süleyman dişlerini göstermişti. "Yapmam işte. Ben çalmadım. Bunlar bana ait," demişti Süleyman yüksek sesle. "İyi efendiler bizim gibi yoksullara bakarlar diye," hissetmişti Rahel. İçi Diotima'ya duyduğu sevgiyle doluydu. Arnheim'a sınırsız saygı duyuyordu. İyi bir polis örgütünün devrimci unsurlar diye adlandırdığı, o ortalığı karıştıran insanlardan ise bütün benliğiyle nefret etmekteydi. Ama bütün bunları dile getirecek sözcükleri bulamıyordu. Bütün bu duygu yükü frenleri bozuk, saman ve yemiş yüklü dev bir araba gibi kendisiyle birlikte yuvarlanıp gitmekteydi. "Bunlar benim, al," diye yinelemişti tekrar Rahel'in elini yakalayan Süleyman. Kız kolunu geri çekmiş, Süleyman ise onu tutmak istemiş, giderek öfkelenmişti. Ve çocuk gücü, vücudunun bütün ağırlığıyla kendini onun ellerinden kurtarmaya çalışan Rahel'in direnişine dayanamadığından ötürü onu serbest bırakmak zorunluluğuyla karşılaşınca da ne yaptığını bilmeksizin eğilmiş ve bir hayvan gibi kızın kolunu ısırmıştı. Rahel çığlık atmış, sonra çığlığını bastırmak zorunda kalmış ve Süleyman'ın yüzüne vurmuştu. Ama o anda da gözleri yaşlarla dolan Süleyman diz çökmüş, dudaklarını Rahel'in kişisine bastırmış ve öyle çok ağlamaya başlamıştı ki Rahel sıcak bir ıslaklığın baldırlarına kadar geçtiğini hissetmişti. Eteğine sarılan, başını da onun vücuduna bastıran, diz çökmüş Süleyman'ın önünde ne yapacağını bilemeden kala kalmıştı. Yaşamında böyle bir duyguyla hiç tanışmamıştı ve parmaklarını hafifçe Süleyman'ın kıvırcık saçlarının arasında gezdirmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Giovanni, G-I-O-V-A-N-N-I, Hans, H-A-N-S, Fra von Stein, F-R-A-U-V-O-N-S-T-E-I-N, İlyada, İ-L-I-A-D-A.